Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakatı sunacağız. Selami Şenel Hoca ile Din Eğitimi İstiklalimizin Sigortasıdır başlıklı mülakatı paylaşıyoruz. Hocam, uzun yıllar emek sarf ettiğiniz Denizli Medreseleri isimli çalışmanız Denizli Büyükşehir Belediyesi yayını olarak basıldı. Tebrik ederiz. Kitap mahalli bir çalışma olmakla beraber Osmanlı'da din eğitim ve öğretiminin yaygınlığı, medrese ve hocalarının toplumdaki rolleri, halkı irşat hususundaki yeri ve önemine dair önemli bilgiler ihtiva ediyor. Kitapla ilgili mülakatımıza geçmeden önce okuyucularımızın sizleri tanıması için hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, 1946 Denizli Yatağan doğumluyum. Babam rahmetli leblebicilik yapardı. Mesleğinin ağır bir tarafı vardı. Nohut çuvallarını indirir, kaldırır. Ben ortaokul ikinci sınıftayken artık zorlanmaya başladı ve bıraktı. Köyde bir bakkal vardı. Bir müddet onun yanında çalıştı. Sonra bıçakçılar kooperatifi kurdu. Malum Yatağan bıçaklarıyla meşhur bir yer. Babamın muhasebe işleri hesabı kuvvetliydi. Yazısı da güzeldi. Muhasebe işini aldılar. Oradan emekli oldu. Emekli olduktan birkaç sene sonra da rahmetli oldu. Annem hoca kızıydı ama babasını hatırlamıyor. 4-5 yaşındayken babası vefat etmiş. İlkokulu Yatağan'da, ortaokulu Acıpayam Ortaokulu'nda okuduk. Ortaokul bitince 1960'ta ihtilalin olduğu yıl, o zaman Denizli'nin tek lisesi olan Denizli Lisesi'ne kaydolduk. Beden gelişimim çok zayıftı. 1.30-1.32 boyundaydım. İlk dersimiz olan biyoloji dersinde öğretmen beni ortaokul talebesi zannederek "Senin ne işin var bu sınıfta?" diye çıkışmıştı. O yıl sınıfta kaldım. Ertesi yılda hasta olacak diye okuldan aldılar. 1960-61, 61-62 eğitim dönemi 2 yıl dinlendik. Bu dinlenmenin bir faydası oldu. Kur'an okumasını öğrendim. Öyle olmasa belki öğrenemeyecektik. O da şöyle oldu. Köy hayatı haliyle bağ bahçe işleri var. Sabahleyin erkenden kalkar, camiye gideriz. 10-15 dakika okuruz. Hadi bağ. Ertesi gün belki dinlenme, ertesi gün yine aynı şekilde. Çok fevkalade bir Kur'an eğitimi olmadı. Ama Allah rahmet eylesin, hocamız çok titizdi. Tam öğrenmeden geçirmezdi. Öğrenme hususunda da teşvikleri olurdu. Böyle altyapımız oldu. İleride bahsi gelir, biz İlahiyat Fakültesinden bir saat Kur'an dersi görmeden mezun olduk. O zaman öyleydi. Eğer fakiri İmam Hatip'e veya dini eğitime yönlendirselerdi, hafız da olabilirdik, Allahu Alem. Bir ayeti kerimeye 2-3 defa baksam ezberliyordum. Fakat böyle bağ bahçe işiyle beraber gidince tam bir dini eğitimimiz olmadı. Daha sonraları kendimiz ilerletmeye çalıştık. Burada yeri gelmişken kardeşlerimize bir tavsiyede bulunayım. Yavrularımızın bilhassa hafızalarının berrak olduğu yaşlarda Kur'an öğrenimini asla ihmal etmeyelim. Zamanımızda çocuklarımızın kulağını ve gözünü meşgul eden fuzuli, zararlı şeyler çoğaldı. Göz ve kulak gönlü besler. Çocuklarımızın ağzından giren lokmalara dikkat ettiğimiz gibi göz ve kulağından giren şeylere de hassasiyet göstermeliyiz. Yavrularımızın gözünü ve kulağını Kur'an'la meşgul edersek, onlarla Kur'an-ı Kerim arasında bir gönül rabıtası tesis etmiş oluruz. Ayrıca çocuk yaşlarda yapılan ezberler hafızada daha kalıcıdır. Bunu ertelememek gerekir. Belki daha uygun bir vakit bulunmaz. 1-2 yaz tatili boyunca aldığı dini öğrenim, o yavrumuzun ahiret hayatının sermayesini teşkil eder. Ezberi kuvvetli, istidat görülen yavrularımızı da hafızlığa teşvik edelim. Din eğitimi İstiklal ve istikbalimizin sigortasıdır. Bunu milli mücadelede yaşadık. Şimdi imkanlar müsait elhamdülillah. Bizim zamanımızda oldukça dardı. 3-5 kuruş aileye destek olsun diye tarlalarda çalışırdık. Bu 2 yıl kayıptan sonra 1962'de liseye tekrar başladık ve 1965'te Denizli Lisesi'nden mezun olduk. Hedefim ilkokul öğretmeni olmaktı. O zaman liselerle öğretmen okullarının arasında 6 fark dersi vardı. Fark derslerini verip öğretmen olmak niyetindeydim. Babamın beni üniversite okutma imkanı yoktu. O niyetle üniversiteye müracaat etmedim. Müracaatların bitmesine 1-2 gün kala müdür yardımcısı hocamız "Selami, sen niye müracaat etmedin?" dedi. "Ben ilkokul öğretmeni olacağım hocam, üniversiteye gitmeyeceğim." dedim. "Şu müracaat kağıdını al, doldur getir. Yine öğretmen olursun. Hele imtihanlara bir gir bakalım." dedi. Hocamın teşvikiyle müracaatımızı yaptık. İlk defa o yıl Türkiye geneli üniversite giriş sınavları yapılmaya başlamıştı. O zamana kadar tahmin ediyorum her fakülte kendisi imtihan ederek öğrenci alıyordu. İmtihana girdik. Neticeler geldi. 6 tercih hakkımız vardı. Benim birinci tercihim ilahiyattı. Edebiyat, orman, tarih ve siyasal fakültelerini de yazmıştım. O zamanlar tercih sonuçları gazetelerde neşredilirdi. Duyduk ki yayınlanmış. Gazeteyi aldım, baktım İlahiyat Fakültesi. Okuma ümidim yok tabii. Gidemeyeceğiz, biliyoruz. Gazeteyi cebime soktum, köye döndüm. Rahmetli babam gazeteyi gördü. "Ver gazeteyi bir bakayım," dedi. Adımı gördü, bayağı düşündü. "Gidelim, kaydettirelim bari," dedi. Rahmetli babamla Denizli'ye geldik. Bir palto, bir de kol saati aldı. Mahrumiyet zamanları. Lisedeyken benim hiç paltom olmamıştı. 3 sene paltosuz gidip gelmiştik. Ankara'ya gidip İlahiyat Fakültesine kaydolduk. Bir müddet Kütahya ilinin yurdunda kaldıktan sonra hukuk yurdunda sıram geldi. Oraya geçtim. Kaldığımız yatakhane katında mescidimiz vardı. İlahiyatçı hafız arkadaşlar, abiler vardı. Onlar imamlık yapar, cemaatle namaz kılardık. Hatta Denizli valisiyken trafik kazasında vefat eden merhum Recep Yazıcıoğlu bizim mescit arkadaşımızdı. Beraber çok namaz kıldık o mescitte. Yurtta yatsı namazlarından sonra muhakkak Tebareke suresini okurdum. Riyadan Allah'a sığınırım. Kardeşlere bir tavsiye sadedinde söylüyorum. Bir ay sonra baktım ezbere okuyorum. Ezber yapamıyorum diye üzülen kardeşlerimize tavsiyem, her gün aynı şey okunursa bir müddet sonra kendiliğinden ezberlenmiş oluyor. İkinci sınıfın yaz tatilinde Ankara'da kaldım. Niyetim Ankara'nın civar köy okullarının birinde öğretmenliğe başlamaktı. Lisede fark dersi aldığımızdan öğretmen açığı olan yerde vekil öğretmen olarak vazife alabiliyorduk. Bu niyetimden amcamın bir arkadaşım vasıtasıyla haberi olmuş. Amcam Remzi Şenel, Denizli milletvekiliydi. Beni çağırdı. Gittim. "Niye gitmedin köye?" dedi. "İş arıyorum," dedim. "Sizin milletvekili amcanız var. Kendiniz mi iş arıyorsunuz?" dedi. "Amca, babamın durumunu biliyorsun. Beni zor okutuyor. Ona yük olmak istemiyorum. Ailenin en büyüğü. Daha geride 4 tane daha kardeşim var," dedim. "Peki ne arıyorsun?" dedi. "Ankara'nın kazalarına gideceğim. Lise mezunu olarak köy ilkokullarında öğretmen vekilliği hakkımız var. Hangi köyde vekil öğretmen açığı varsa orada vekil öğretmenlik yapacağım." "Okul ne olacak?" dedi. "Okulu idare ederiz. Devam mecburiyeti yok. Hocalar da idare ediyor. Arkadaşların içinde imamlık yapanlar var. Vaiz olanlar var. Değişik yerlerde çalışanlar var," dedim. "Öyle olmaz," dedi. "Amcam Diyanet'e soruyor. Vekil memur olarak çalışabileceğimi söylüyorlar." Nihayet Altındağ Müftülüğü'nde vekil memurluğa başladık. Bir yandan memuriyet, bir yandan ilahiyat, öylece devam ettik. 1969 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun olduk. Bir müddet sonra da Denizli Müftülüğü'nde müftü yardımcısı olarak vazifeye başladık. Bu esnada askerliğim geldi. Kardeşimin de gelmişti. "Babam ikinizi birden gönderemeyeceğim," dedi. Öğretmenliğin askerliği tehir ediliyordu ancak Diyanet personeli için böyle bir imkan yoktu. Ben de öğretmenliğe müracaat ettim. Pamukkale Ortaokulu'nda öğretmenliğe başladım. Bir müddet orada öğretmenlik yaptıktan sonra Denizli Öğretmen Okulu'na din dersi öğretmeni olarak tayin edildim. Askerlik vazifemizi yapıp geldik. Döndüğümüzde milli eğitimde düzen değişmişti. Yani düzenin adamları öğretmen okuluna kendi görüşlerinden arkadaşlarını tayin etmek istediler. Seni buradan alacağız dediler. Sağlık Koleji, İmam Hatip Okulu, Cumhuriyet Lisesi'nden birini seçmemi istediler. İmam Hatip'i tercih ettik. 1976'da Denizli İmam Hatip Okulu'na tayin olduk. 16 yıl burada öğretmen olarak çalıştık. 1992 yılında merhum Ali Ege abi bir gün yanına çağırdı. "Kaç sene oldu memurluk hizmetin?" dedi. "Abi, önceki müftülük memurluklarımla beraber 25 yılımı doldurdum," dedim. "Hemen emeklilik dilekçeni veriyorsun, beraber çalışacağız," deyince dilekçeyi verip emekli olduk. Hocam, merhum Ali Ege abiden söz açılmışken manevi yolla tanışmanızı da anlatabilir misiniz? İmam Hatip'te öğretmenlik yaptığım yıllarda okulun yemekhanesinde çıkan yemeklerde margarin kullanırlardı. Merhum Ünal Bağbaşlıoğlu hoca, fakir, evimiz uzak olduğundan yemeği güvendiğimiz bir pideci vardı, oradan yerdik. İki arkadaş beraber öğle aralarında gidip gelirdik. Ünal hoca merhum yolda evliya menakıbeleri anlatırdı. Ben de "Allah Allah, bunlar ne kadar güzel şeyler. Ben ilahiyatçıyım, Ünal hoca edebiyatçı. Bunları benim anlatmam lazım. O bana anlatıyor, ben bilmiyorum," diye hayret ederdim. Böyle gidip geliyoruz. 1978 yılıydı. Bir gün Ünal hoca, "Hocam, bu pazar günü bize gelebilir misiniz?" dedi. "Hayırdır hocam? Aydın'dan Mehmet Balcı isminde bir abi gelecek. Şöyle birkaç abiyi daha davet ettim, onlar da gelecek," dedi. Davet ettikleri içinde tanıdığım da vardı. Gittik. Mehmet Balcı abi sohbet etti. Sohbetten sonra Ünal hoca fakiri işaretle, "Bunların içerisinde şu arkadaş var ama bilemiyorum," demiş. Mehmet abi odaya çağırdı. Selam kelamdan sonra, "Kardeşim, az evvel bize yemek ikram ettiler. Bu 2-3 çeşit yemeğin üzerine en son tatlı ikram edecek olsalar, onu yemez misin?" dedi. "Yerim," dedim. "Kardeşim, şimdi sana tatlı ikram edeceğiz," dedi. Anlattı, davet etti. O zamanlar tasavvuf hakkında hiçbir bilgim yoktu. Kabul etmedim. Aradan 2 veya 3 ay geçti. Ünal hoca yine evine davet etti. Doktor Dursun abi, Mehmet Balcı, İlhan Armutçuoğlu abi geldiler. Doktor abi sohbeti açtı. Bir müddet sohbet ettikten sonra sohbeti İlhan abiye bırakıp kendi ayrı bir odaya geçti. Meğer ders görüşmesi varmış. Fakir İlhan abiyi yeni görmüyordum. İzmir'de 3 haftalık bir kurs görmüştük. O zaman İlhan abiyi orada görmüştüm. Uzun boyuyla dikkatimi çekmişti. Fakat bir muarefemiz olmamıştı. İlhan abi sohbete başladı. Böyle can kulağıyla dinlerken biri omuzuma vurdu. Sessizce kalktık, elimden tutup doktor abinin bulunduğu odaya soktu. Kapıyı kapattı. "Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Sen de hoş geldin, tanışalım. Ben Selami Şenel, Denizli İmam Hatip Okulu'nda öğretmenim." Doktor Dursun Aksoy abi sohbete başlamadan kendini tanıtmıştı. Doktor Dursun abi anlatmaya başladı. "Kardeşim, böyle böyle bir yol var. Arkadaşlar seni işaret ettiler. Katılmak ister misin aramıza?" Bu sefer "Peki efendim," dedik. O zamana kadar tasavvuf, tarikat, bunlarla alakalı bir malumatımız yok. Denizli medreseleri üzerine çalışırken Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin oğlu Fevzi Müftüler laf arasında "Şöyle sağlam bir Halidi cemaat bulsam katılacağım," demişti. Halidilik filan hiç duymamışız. İlahiyat mezunuydum o zaman. Velhasıl merhum Ünal Hoca'nın bizi Doktor Dursun Aksoy abiyle buluşturması vesile oldu. Cenab-ı Hakk'ın ikramı ilahiyesi şükründen aciziz. Daha sonra 1980 yılında merhum Ali Ege abi Denizli'ye vazifelendirildi. "Hocam, kitabınızda çalışmanızın ilahiyattaki bir hocanızın tavsiyesiyle başladığından bahsediyorsunuz. çalışmanızın hazırlanış ve yazılış süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? 1969 yılında fakülte son sınıftayken bir gün hadis dersi hocamız Profesör Doktor Tayyip Okiç Bey, "Arkadaşlar, inşallah fakülteyi bitiriyorsunuz ve her biriniz Anadolu'nun değişik vilayetlerinde vazife alacaksınız. Biliyorsunuz Anadolu daha önceleri değişik bölgelerinde ileri derecede olmak üzere ilim yatağıydı. Bugün ilim olarak ismini bildiğimiz fakat kendisine ulaşamadığımız eserler var. Gittiğiniz bölgelerde bu sahada araştırma yaparsanız ve böyle eserlerle karşılaşırsanız bunları ilim alemine kazandırmış olursunuz," demişti. Denizli'ye tayin olunca medreselerin son dönemlerine yetişmiş ve biraz medresede okumuş zatlardan hayatta olanlar vardı. Onlardan bazılarıyla görüştüm ve hocamızın tavsiyelerini aktardım. Ümit verici bir söz söyleyen olmadı. Bunu o yıllarda anne ve babası Denizli'de oturduğu için sık gelip giden, yakından tanıdığım tarih profesörü Profesör Doktor Tuncer Baykara'ya anlattım. O da bana son dönem Denizli ve kazalarındaki medreselerin isimlerinin bulunduğu 1318-1900 yıllarına ait salname sayfalarının fotokopisini vererek buna göre çalışabileceğimi söyledi. Bunun üzerine kitap arama yerine medreseler ve müderrislerine yönelik çalışmaya başladım. Önce İslam'da eğitim, medreseler ve kuruluşları, İslam tarihinin değişik dönemlerinde ve Osmanlılar'da medrese eğitimi, en son Cumhuriyet döneminde dini eğitimle ilgili bazı bilgilerden sonra Denizli medreseleriyle ilgili bilgileri derlemeye çalıştım. Ulaşabileceğim yazılı kaynak bulma sıkıntısı, bir de canlı kaynak dediğimiz yaşlıların azalması, önce yaşlılarla görüşmeye yöneltti. Elimde Denizli medreselerine ait liste, biraz okumuş olan her yaşlıya sormaya başladım. Notlarda görüleceği gibi umduğum cevapları alamadığım çok kişiler oldu. Maalesef umduğumu bulamadım. O yıllarda ulaşım imkanlarının zorluğu, öğretmenlikten artan zamanın azlığı gibi sebeplerden dolayı listelerde bulunan kazalara ve köylerine gidip yerinde araştırma yapamadım. Bu gecikme de o medreseleri ve müderrisleri bilen zevatın birçoğuna ulaşılamamasına sebep oldu. Dolayısıyla arzu ettiğim bilgileri de derleyemedim. Bu arada beni çok üzen bir hadiseyi aktarayım. Müderrislerden birinin oğlundan babasını anlatmasını istemiştim. Bana, "Ben o zaman küçüktüm, bilmiyorum. Eğer siz bir şeyler bulursanız gelin bana babamı anlatın," diye cevap verdi. O günden sonra araştırdığım zatların neslini tespit edebildiğim torunlarına kadar yazmaya çalıştım. Olur ya, bu çalışma kitaplaşır da bunlardan birinin eline geçerse dedesini babasını bilsin diye. Eğer bu araştırmaya 1940'lı yıllarda başlanmış olsaydı bizzat medresede okuyan pek çok zevata ulaşma imkanı olurdu. Mesela 1938-1948 yılları arasında Muğla Müftülüğü yapmış olan Diyanet İşleri eski başkanlarından merhum Ali Rıza Hakses müftülük yaptığı o yıllarda Muğla Menteşe Büyükleri isminde bir eser hazırlamış ve o bölgede yetişen 150 zatın hayatını kitaplaştırmış. Anlattığına göre bunlardan bazıları o zaman hayattaydı. Bu tür çalışmalar Osmanlı'da din eğitim ve öğretiminin kılcal damarlar gibi memleketin her yerine nasıl ulaştığını gösteriyor. 1980'lerde başladığım çalışma 2000'li yıllara kadar uzadı. Böyle bir çalışmadan haberi olan bazı arkadaşlarımın teşvikleri, bu işe meraklı olan bazı arkadaşların destekleriyle elimde bulunan notları derlemeye muvaffak oldum. Umduğum gibi olmamasına rağmen fakiri teselli veren bir yönü var. Kendi yaşadıkları günlerde Anadolu'nun eğitim ve kültür hayatına hizmetleri olan bu zatların adının rahmetle anılması. Değerli dinleyenlerimiz, mülakat devam edecek notuyla burada nihayete eriyor. Selami Şenel Hoca ile gerçekleştirilen mülakatın ilk bölümünü paylaştık. Din eğitimi İstiklalimizin sigortasıdır başlığını taşıyor aktardığımız bu mülakat. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak derginin Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin Hacı Mebrur'un Alameti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Orada apaçık alametler, İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin, gücü yetenlerin Beyt-i Hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse şüphesiz ki Allah alemlerden gani, müstanidir. Âl-i İmrân 97. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur: Kim hac vazifesini yapar da boş ve fuhşa dair söz etmezse, anasından doğduğu gün gibi günahsız olarak yurduna döner. Gene buyurdular: Hac ediniz. Çünkü hac suyun kiri yıkadığı gibi günahları arıtır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e amellerin faziletçe en üstünü hangisidir diye sorulmuştu. Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdu: Allah'a ve Resulüne imandır. Sonra hangisidir denildi? Allah yolunda cihattır. Daha sonra hangisidir denildi? Hacc-ı mebrurdur buyurdu. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha Resul-i Ekrem Efendimiz'e hitaben şöyle demişti: Ey Allah'ın Resulü! Biz kadınlar cihadı faziletçe işlerin en üstünü görüyoruz. Biz de cihad edemez miyiz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sizin için cihadın faziletlisi Hacc-ı Mebrur'dur buyurdu. Hasan Basri Hazretleri şöyle der: Melekler hacıları karşılarlar. Deve üzerinde gelenleri selamlar, at ve merkep üstünde gelenlerle musafaha ederler. Yaya olarak gelenlerle de kucaklaşırlar. Allah ondan razı olsun. Dekak radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı: Hangi Müslüman olursa olsun sırf Allah yolunda savaşmak maksadıyla evden çıkar da daha harbe girmeden herhangi bir surette ölürse o şehittir. Yine hangi Müslüman olursa olsun sırf hac ibadetini eda etmek ve Kâbetullah'ı ziyarette bulunmak maksadıyla evinden çıkar da daha Kâbe'ye varmadan ölürse Allah onu mutlaka cennete koyar. Hacc-ı Mebrur'un alameti, haccının Kâbe'den dünyayı terk ederek ahirete rağbetle dönmesidir. Hacc-ı Mebrur'dan dönen kişinin günahları affedilir, duası müstecaptır. Bu sebeple hacdan dönen kişinin duasına mazhar olmak için çaba sarf etmek ve ondan günahların affı için dua etmesini istemek müstehaptır. Hac etmek, mali vaziyeti müsait ve bulu yaşına giren ve akli dengesi yerinde olan her Müslümana farzdır. İhmal edildiğinde cezası vardır. Herhangi bir kimse haccın edasını ihmal ederse, sonra zaman gelir, fakir veyahut yaşlanıp hasta düşerse gene farz olan haccı ifa etmek zorundadır. Kişinin ömründe bir defa hac etmesi farzdır. Tekrar tekrar etmekse müstehaptır ve sevabı çok büyüktür. Hac hem mali hem bedeni bir ibadet olması bakımından pek faziletli bir ibadettir. Hacda Cenab-ı Hakk'ın rızası vardır. Sonra hacda bütün dünyadan kopup gelen Müslümanlar arasında meveddet, sevgi, samimiyet zuhur eder. Pek güzel kaynaşmalar olur. Zahiren lisanları, ırkları, örf ve adetleri ayrıdır ama kalpleri Allah'ın aşkıyla doludur. Bu sebeple birbirlerine karşı sevgileri çoktur. Birbirlerinin haklarına, hukuklarına saygılıdırlar. Sonra huşu ve tevazu üzere hac edenler kendilerini Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bilirler. Edeplerini muhafaza ettikleri kadar tefekkür kabiliyetleri artar ve daimi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmuş olurlar. Cenab-ı Hak hac edenlerin kalplerini açar, gönüllerine zenginlik verir. Dikkat edersek bugün memleketimizde hayır işlerini yürütenler mükerreren hacca gidenlerdir. Değerli dinleyenlerimiz, Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hacı Mebrur'un Alameti başlıklı yazıyı paylaştık ayın sohbeti bölümünden. Altın Oluk Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.